Ayrım 9, Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan, sayfa 101. 8. Postacı kapıyı ilk kere çalar. Kapı çalıyor. Tuğde içeriden nedense sevinçle koştururken bir yandan da sesleniyor. İsterseniz ben açayım. Kapı ikinci kez çalınca postacıdır dedim. Kapıyı birlikte açtık ve postacıydı. Postacı her zamanki hafif çarpık gülümsemesiyle postacı kapıyı iki kere çalar dedi. Bu postacı yaklaşık bir yıldır servis yapıyor bizim apartmana. Eskisinin emekli olduğunu zannediyorum ve bu yenisi beni keşfettiği günden bu yana apartmandaki herkesin mektuplarını girişteki kutulara bırakırken benimkileri kapıma kadar getirip ille de elden veriyor ve bir yıldır her kapıyı açtığımda hiç sektirmeden aynı espriyi yapıyor. Postacı kapıyı ilk kere çalar. Bir gün gülsem bari. Bayılıyor bana. Bu belli. Vazgeçtim bana gelen mektupları kapıma kadar getirmesinden. Bana gönderilmiş olup olmaması hiç önemli değil. En küçük el ilanlarına, indirim duyurularına, böcek ilaçlama şirketlerinin tanıtım kağıtlarına, kebapçı kuşlamalarına varana dek ne bulursa bana taşıyor ve her seferinde sanki önemli bir sorunumu çözecek, sihirli bir formül gösterir gibi yüzüne çapkın bir ifadeyle soruyor. Bunu görmüş müydünüz? Gözlerimin içine manalı manalı bakıyor, sözü gereksiz yere uzatıyor. Hep espri yapmak zorunda hissediyor kendini. Sanki beni güldürmeyi başarırsa tavlamış olacak. Ben de inadına güleceğim varsa bile kayıtsız bir yüz ve balık ölüsü gözlerle dinliyorum söylediklerini. Daha dişlerimi göstermek kısmet olmadı esprilerini. Balık ölüsü gözler. Şamandıra Şemsa'nın, Şişman Şemsa'nın, Feminist Tugay Şemsa'nın, Albay Şemsa'nın gözleri. Onun gözlerini taklit etmeye çalışıyorum böyle durumlarda. Toplama kamplarında gaz odalarının kapısını bekleyen bir Nazi subayının kan dolduran gözleriyle bakıyor dünyaya ve erkeklere Şemsa. Bunu da feminizm sanıyor. Allah biliyor ya, o kızdan hep nefret ettim ama gözleri böyle tarifler yaparken işe yarıyor işte. Genç bir adam postacımız, daha 30'unda yok, en fazla 25. Uzun boylu, beyaz tenli, avurtları çökük, ince kemikli bir yüzü, kapkara biçimli bıyıkları, kırmızı dudakları ve güzel bakan ela gözleri var. Mahallesine kızlar eminim ölüyorlardır onun için. O sıradan gri, ölgün postacı üniforması bile yakışıyor ona. Böyle böyle değil, çok kötü espriler yapıyor. Kendi çok şakacı, çok fırlama sanıyor. Nasıl derler, biraz yalaka. Bekar olmam onu çok tahrik ediyor olabilir. Kızdığım, sevmediğim, başkalarında gördüğümde çok canımı sıkan bir sürü özelliğe sahip ama daha kötüsü ne biliyor musunuz? Az önce saydığım bütün bu itici özelliklerini gördüğüm halde çekici bir yanı olduğunu itiraf etmek zorundayım. Bir yanı hoşuma gidiyor. Ne olduğunu tam bilemediğim bir yanı hoşuma gidiyor işte. Bu da delirtiyor beni. Benim gibi sözlük meraklısı bir kadının bu duygusuna bir at, bir tanım bulamaması karşısında yaşadığı paniği düşünebiliyor musunuz? İsterseniz suçlu zevkim diyelim. Bence herkesin olmalı. İnsanı normalleştiriyor. Hafif bayağı benim postacım, filmlerde esas oğlanın yanında dolaşıp durmadan komiklikler yapan ikinci Jönler gibi. Onların kısmetine de hep filmin ikinci kızları düşer. Bu da bana hayatta ikinci kız olduğum duygusu veriyor. Ne yalan söylemeli, gene de seks vaat eden bir yanı var. Yaptığı espriler, aklı sıra beni tavlamak için bulduğu numaralar, ne kadar sası olursa olsun içimi gıcıklıyor. Ne yazık ki bu böyle. Gözlerimin içine arzusunu saklayamayan gözlerle yalvarır gibi bakıyor. Bu kadar ısrarlı olması duygularım konusunda beni yanıltıyor olabilir. Bir yaştan sonra karşılaştığımız fazla ısrar, başlı başına bir tahrik unsuru olabilir. Tehlikeli yaşların dolaylarında gezinen kadınlar anlayacaklardır bu söylediklerimi. Bazı erkekler sırf çok ısrarcı oldukları için hoşunuza gidebilirler. Kendinizden ümit kestiğiniz bir anda birinin size ne denli arzulanır biri olduğunuzu hatırlatması karşısında duyduğunuz bir tür gönül borcudur bu aslında. Ama kendinizi tutamazsınız ondan, sahiden çok hoşlandığınızı sanıp yatağa kadar gidebilirsiniz. Zaten bu yaşlar aynı zamanda kendini çok tutmanın kimselere bir yarara olmadığının anlaşıldığı yaşlardır. Tanıdığım birçok kadının bu tür hikayelerini biliyorum. Sonrasında genellikle pişmanlık duyulan hikayelerdir bunlar. Ancak yakın arkadaşlara özel anlarda anlatılır. Ben yatağa kadar gitmiyorsam ne çok güçlü bir iradeye sahip olmamdandır bu. Ne de teninin etikliğine çok bağlı iffetli bir kadın olmamdan. Düpedüz babama benzemekten korktuğum içindir. bayalığa düşmekten ölesiye korkarım. Babam ailemizin birkaç kuşağına yetecek kadar bayalığa meraklı bir insandı çünkü. Sonuçta öyle ya da böyle bütün bayağılığına, sıradanlığına, kenar mahalle delikanlısı hallerine rağmen bu postacı hoşuma gidiyor işte bu kadar. Gözlerin içi gülüyor ve diğer kadınları bilmem ama benim için her zaman çok tahrik edici olan uzun ince biçimli parmakları ve damarlı elleri var. Bir erkeğin elinde kolunda belirgin bir damar gördüğüm anda burun deliklerimin açılıp kapandığını hisseder. Bunun başkaları tarafından görülüp anlaşılacağı kaygısıyla utanırım. Bir keresinde kapıyı açtım gene aynı biçimde postacı kapıyı iki kere çalar diye espri yapınca değiştirsenize şu esprinizi artık demiştim gayet soğuk buz gibi bir sesle. Nasıl yani üç kere mi çalayım dedi. Sonra da kahkahalarla güldü kendi esprisine. Yüzümde tek bir çizgi bile kımıldamıyor. Öyle dimdik bakıyordum ona. Ama o beni güldürmek konusunda kararlı ve azimli. Bir gün mutlaka başaracağını düşünüyor olmalı. Zaman zaman çok susamış gibi yapıp zahmet olmazsa bir bardak su içebilir miyim diyor. Niyetini anlıyorum tabii. Hiç oralı olmuyorum. Aslında çok işim varmış da mecbur kalmışım gibi bir ifadeyle bir dakika deyip onu dakikalarca kapıda beklettiğim oluyor. Mutfakta oyalanıp duruyorum. Ardımdan gelse, çantasını omzundaki kaptığı gibi yere fırlatsa, Jessica Lunch'ın mutfak masasında değilse bile benim mutfak karolarının üzerine tanışmış olabiliriz. Hiçbir sorumluluk almadan tanışmak istiyorum onunla. Görüyorsunuz ya, tam bir burjuva ikiyüzlü içerisindeyim bu konuda. Böylelikle hem bir sorumluluğum olmaz hem merakımı gidermiş olurum. Ama o çok saygılı bir biçimde sınıf yapıyor bana. Mahallesindeki kızlardan biri olsaydım zorla yatırıp 30 kere çıkmıştı üstüme. Oysa benim gibi üst sınıftan biri olarak gördü okumuş bir kadından ille de bir işaret, bir hareket bekliyor. O benim inadımı bilmiyor. Öyle kapı ağzında iki televizyon dizisi esprisiyle tavlanacak kadın değilim ben. Ancak böyle tanışabileceğiz onunla. Başka yolu yok. Bu durumda hiçbir suçum, kabahatim olmaz benim ve her şeyini bir kere de sonuna kadar görmüş olurum. Tam Tude'nin yapabileceği bir hesap işte. Hiç kaybetmeden kazanmak. Burjuva kadınlarının gizli silahı. Diğer zamanlar içinse ne yazık ki hiçbir şansı yok. Gündüzleri içki içmem. İçsem de kendimi kaybedecek kadar fazla kaçırmam. Kapıya gelen postacıyı kolundan tutup içeri çekecek kadar güçlü bir libido olmadığını hiç sanmıyorum. Olsaydı bugüne kadar bazı sonuçlarını görürdüm. Ne yazık ki hayatımı süperegom yönetiyor. Ayrıca bazı geceler ev içinde elimde bir kadeh beyaz şarapla bunalmış bir halde etekleri foşur foşur yerleri süpüren öyle kırmızılı siyahlı dekolte geceliklerle dolaşırken de posta servisi mektup dağıtmıyor ne yazık ki. Gördüğünüz gibi hayli zor bir durum. Şu genç postacı esprilerine çok gülen mahallesindeki bir kızla evlense de o da kurtulsa ben de kurtulsam. Çantasını uzun uzun karıştırıp güya güçlükle bulup tek tek bir araya getirmeye çalıştığı bir tomar zarfı sonunda elinden almayı başarıyorum. Yaranmaya çalışan şirin ve dikkatli gözlerle Tude'ye bakıyor bir yandan. Maşallah ne şirin şey yeğeniniz mi? Diyor. Hayır kızım diyorum. Dediğim anda pişman oluyorum ama geri dönüşü yok artık. Hatta daha kararlı olarak sürdürüyorum. Babasının yanındaydı. Tatilini benimle geçirecek. Yüzü uçuyor. Gözleri boşalıyor. Giyotin sepetine düşmüş kesik bir baş ifadesi taşıyor karşımda. Canını yakmak istemiştim zaten. Benim gibi aklı başında bir kadının içine durduk yerde uyandığı hislerin cezasını çeksin bakalım. Sonra teşekkür edip giyotinden düşmüş başın üzerine usulca kapatıyorum kapıyı. Eminim kapıyı yeniden açsam onu orada öyle kapının önünde bıraktığım gibi bulacağım. Tude şaşkınlıktan ağzını kapatamıyor. Varlığı hiç olmazsa bir işime yaradı. Niye öyle dediniz Nermin abla? Görmedin ne şakacı bizim postacı. O sever öyle şeyleri. Evet biraz yılışık diyor Tude. Görüyor musunuz? O bile ne mal olduğunu görmüş adamın. Üçüncü kişiler hakkında zaman zaman Tude ile aynı şeyleri düşünüyor olmaktan rahatsızlık duyduğumu itiraf etmeliyim. Gazete diye okuduğunuz o çöplüklerin birinde çok sinir olduğunuz bir köşe yazarıyla zaman zaman aynı düşünceleri paylaşmanın rahatsızlığına benziyor. 9. Kadına ait bir oda. Kapımı ilk kere çalan postacımın elime tutuşturduğu bir tomar zarfla salona dönerken gene telefon çaldı. Bu evde duyulan telefon sesinin sıklığına artık alışmam gerek biliyorum. Tazelenmiş bir sabır duygusuyla telefona bakıyorum. Boğuk bir oğlan çocuğu sesi, buyurgan bir tonla Tude'yi istiyor. Dün telesekreterde sesini duyduğum o hödük oğlan çocuğu olmalı. Nitekim Tude'nin sevincinden fazlasıyla anlaşılıyor küçük beyimizin olduğu. Onu Borası'yla baş başa bırakarak postacımın elime tutuşturduğu bir tomar zarfıma geri dönüyorum. Belki de Tude'nin hakkından bu oğlan gelir ya da bunun gibi bir başkası. Bu tür kadınların ilgisini çeken, kendilerinden daha zayıf olan erkekler değil, tersine tam dişlerine göre buldukları, kendilerinden daha inatçı, daha aksi, daha buyurgan olan böyleleridir. Evcilleştirilmesi gereken bu tür nadir vahşi hayvan sayılabilecek dizgin tutmaz erkeklere ancak ve ancak kendilerinin boyun eğdirebileceklerini olan inançlarını doğrulayacak zor ve güçlü örneklere kanca takarak yüksek kadınlık imtihanı verirler. Onların zaferini taşlandıracak olanlar iki naz bir azarla yola gelecek muhallebi çocukları değil ancak böyle içi balta görmemiş orman canlarıdır. Daha aşağısı kesmez. Bora değilse bile bir başkası. Nasıl olsa Tude'de benzeri vahşi hayvan terbiyecisi kızlar gibi eğitim durumu, sosyal konumu ne olursa olsun yaz kış yakası bağrı açık gezen, göğsünü yumruklaya yumruklaya konuşan böyle birini bulmakta gecikmeyecektir. Memleket onlarla dolu. Bu tür çiftlerin iki şeyleri korkunçtur, düğünleri ve eğer o noktaya kadar geldilerse boşanmaları. Yenilgiye uğramış birinin mahzun görünüşüyle o bir tomar zarfı göğsüme bastırarak hayatında o bir tomar zarftan başka hiçbir şey kalmamış bir gibi çalışma odama yöneliyorum. Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Kendi hayatımızı bir melodram karesi gibi düşündüğümüz anlar vardır. Kimi zaman farkında bile olmadan o anları kurar ya da canlandırırız. Ne yazık ki Tude'nin varlığı ve yaptıklarıyla bana sürekli olarak anımsattığı hayata ilişkin iki şey var. Ne kadar haklı olduğum ve bütün yenilgilerim. Üstelik gördüğüm kadarıyla o bir tomar zarfın içinde de dişe dokunur pek bir şey yok. Bir sürü ilan, broşür, indirim duyurusu arasında çoğu son zamanlar modasına uyarak iki soyadı birden kullanan kadın ressamlara ait olan birkaç sergi ve açılış davetiyesi, seyahat acentelerinin tur çağrıları, üzeri cılız bir el yazısıyla yazılmış içi broşür dolu bir büyük zarf ilk elde gözü çarpanlar. Çalışma odamı çok seviyorum. Bazen düşünüyorum da bütün bir hayatım bu çalışma odasını kazanmak için yaşamışım gibi geliyor. Yeryüzünde mutlu olduğum tek yer burası. Mutluluk dediğimse pek büyük bir şey değil. Yalnızca huzur ve dinginlik. Virginia Woolf'un deyişiyle kendine ait bir odanın dünyanın yarısı demek olduğunu zaman geçtikçe çok daha iyi anlıyor insan. Davetiyeleri kurtulmak istercesine çabuk çabuk çıkarıyorum zarflarından. Bir süredir kafayı taktığım şeylerden biri de iki soyadlı kadınlar. Allah'ım ne kadar çoklar, yakında Çin Halk Cumhuriyeti nüfusu kadar edecekler. Ayrıca çifte soyadının söylenişinde hep bir Yecüc Mecüc havası oluyor. Ki bu atalarımızın sahiden Orta Asya'dan geldiğini ispatı olan bazı kadınlara çok yakışıyor. Hem babasının hem kocasının atasoyunu taşımakta ısrarlarında, amaçlananın tersine feminist bir yan göremiyorum ben. Kadınlara soy kimliğini hem koca hem baba soyadları veren erkek vurgusunu katmerlendirmekten başka ikinci soyadını değiştirmedeki sıklıklarına bakılırsa yolunda gitmeyen yalnızca adlarına eklenen ikinci soyadların sahipleri ve onlarla olan ilişkileri de değil. Bu kadar sık değişen ikinci soyadı karşıymış gibi göründükleri evlilik kurumuna olan inançlarında naçiz bir ifadesi olsa gerek. Deneye deneye bir gün olacağını sanıyorlar zahir. Aynı yerde açılan dükkanlar ne kadar tabela değiştirirse değiştirsin bir türlü tutmazlar. Bana kalırsa birçoğu ikiledikleri soyadlarıyla bir yandan da etrafa koca bulduklarının duyurusunu yapmaya çalışıyor aslında. Benimki çok üzüyor onun soyadını kullanmıyorum diyerek koca üzüntüsü yatıştırıyor görünmenin altında aslında. Artık benim de bir sahibim var demenin akılları sıra incelikli bir yolunu buluyorlar. Yani hem geleneksel oyunların nimetlerinden hem modern zamanların her tür kazancından yararlanarak hiçbir müsamereden eksik kalmamaya çalışıyorlar. Sıradan bir ikiyüzlülük değil bu. Ne yazık ki kadınlara özgü dişil bir ikiyüzlülük. Kadınlar bahane bulmada erkeklere oranla çok daha incelikli ve ustadırlar. Üstelediğinizde soyadları yüzünden devlet dairelerinde, postanelerde ya da bankalarda yaşanan aksiliklerden, boşandıklarında soyadlarından ötürü yaşadıkları güçlüklerden, gündelik hayatta karşılaştıkları zorluklardan falan söz edeceklerdir. Artık ne kadarını yerseniz. Hayatın diğer alanlarında da aynı anlayış benzer örneklerle çoğaltılmış olarak görülebilir. Hem hesabımı ödesin, hem sigaramı yaksın, hem sandalyemi çeksin gibi gündelik ayrıntılardaki ufak tefek ayrıcalıklardan başlayarak, tarihin farklı dönemlerinin kadınlar hanesine yarar sağlayan hiçbir avantajından geri kalmayayım, hem de feministin önde gideni ben olayım oportunizmi konusunda birçok yorucu tanıklığım oldu. Bunları tek tek sayacak değilim. Tarihin kadınlara kaybettirdiklerinin yanında esamesi bile okunmayacak şu süfli kazanımlara bunca tenezzül etmelerine kızmasam böyle konuşmam, inanın. Boşuna feminizmden de, feministlerden de sıtkım sıyrılmadı benim. Gencecik ömrümde daha sosyalistin yorgunluğunu atamadan feministinin yorgunluğu bindi üstüme. Tam da konu açılmışken iki soyadlı ressamlardan yola çıkarak, tarih boyunca neden kadın arasında büyük ressam ya da büyük şair çıkmıyor tartışmalarına girecek değilim. Ki bu çeşit çağıl çağıl çağrışımlara çok müsait bir kadın olduğumu anlamış olmanız gerek. Yaratıcılığı erkekler tarafından engellenmiş kadınlar konusunun her açıldığında her iki tarafında sayıp döktüğü argümanlardan yorgunum. Zaten yorgunluk benim genel halim. Bana nasılsın diye soranlara en sık verdiğim yanıtın yorgunum demek olduğunu keşfettiğim günden beri daha bilinçli olarak yorgunum. Şu memlekette yaşayıp da yorgun olmamak mümkün mü? Beden yorgunluğu dediğinden ne olacak? 2-3 dinlenmeyle geçer ama ben aslında vatan yorgunuyum. Ruh yorgunuyum, gönül yorgunuyum. Hayat yorgunuyum. Öğrenmek, bilmek, anlamak, anlamış gibi yapmak, düşünmek, hissetmek, tanımak, tanık olmak, katlanmak, anlayış göstermek, görmezden gelmek, üzerinde durmamak, idare etmek, üzülmemiş görülmek, alışmak, alışamamak, sabretmek, katlanmak, beklemek yorgunuyum. Tam da artık bu memlekette hiçbir şey şaşırtamaz beni sanırken her seferinde yeniden şaşırmak yorgunuyum. Aynı zamanda ressam kadın ya da kadın ressam yorgunuyum. Boş zamanlarında hoş bir uğraş diye başlayıp günün birinde başımıza ressam kesilen kadınlardan da, onların ancak dernek yararına düzenlenen kermeslerde satılabilecek sıradan resmini sanat eseri sanmalarından da yorgunum. Resim konusunda uzman sayılmam. İşim gereği başkalarına göre daha fazla bilgi, görgü ve zevk sahibi olduğumu söyleyebilirim yalnızca. Resim sanatı diğer sanat disiplinlerine göre sanatçısına taşınması çok daha zor bir etiket yüklüyor. Geçmişteki birçok ressamın hayat hikayesi ve günün birinde değeri keşfedilen resim maceralarıyla beslenen ressam olmanın mitolojisi, ben bir ressamım sözünü söylemedeki caka, işi hem çok zorlaştırıyor hem çok ucuzlatıyor. Boş zamanlarında ya da emekliliğinde resim yapan, hatta resim yaparak dinlenen herkes daha ilk dönemeçte ressam olduğuna kanaat getirip bunu rahatlıkla dillendirebiliyor. Hobi ile meslek, işiyle uğraş arasındaki tanım farkı da diğer birçok tanım kaybı gibi gündelik hayatımızın önemsiz görünen derin kayıplar dünyasına karışıyor. Bu konuda erkeklerin amatörlükleriyle kadınların amatörlükleri arasında da ciddi bir iddia farkı var. Çünkü kadınlar erkeklere oranla ressamlıklarına daha fazla inanıyorlar. Tıpkı en harika ve en süper çocuklar yarışmasındaki kız çocuklarıyla erkek çocuklarının yarışmayı da oyunda ciddiye alışlarındaki ton farkı gibi. Kadın ressamların resmi, kendi hayatlarındaki süslemeciliğin bir uzantısı gibi görmeleri, resim sanatına adına değil daha çok bir kadın olarak rahatsız etmiştir beni. Bunların resim meraklarında resim yapmayı makyaj yapmanın bir uzantısı olarak görmek alışkanlığı vardır. Buradaki kolaycılığın pervasızlığıyla kalmaz, kadının süslemeci doğasına kadar vardırlar işi. Ne zaman kadının yapıcı, onarıcı, süslemeci doğası dense ardından marazi bir titizlikle sürekli düzenlenen ve süslenip duran eşyalarla çatılanan ev içi hayatından gönüllü bir hapishane yaratma koşullarının meşrulaştırılması gelir. Böyle zararsız görünen gündelik ayrıntıların yalancı mitolojisine hafife alınmayacak görünmez hapishaneler üretilir. Hayat bu çeşit aklileştirilmiş deliliklerle doludur. Örneğin birçok kadın delirmemek için kendini ev temizlemeye vurarak delirir. Bu konuda bildiğim en uç örnek, tikli gülçünün aklını temizlik ve titizlikle bozmuş saadet halasıdır. Tanrım, kadınların işi ne zor. Hep beğenilmek ve seçilmek arzusu üzerine inşa edilmiş bir hayat. Hayat boyu ayna karşısında imtihan veren bir kadınlık. Yüzünden başlayarak bütün dünyayı boyamaya adanmış bir ömür. Kadınların makyaj yapma zorunluluklarından kendilerine ille de bir ressam yaratma gayretlerine uzanan tarihin yanıtını tam olarak veremediği sorular. Evet, sorular, sorular, sorular. Hamlet'i dişileştiren belki kelimelerle kelimelerdi. Kadınları erilleştirense sorular, sorular, sorular oluyor. Bu kadar çok soruyla baş edemeyen kadın, ne kadına biçilen geleneksel rolün içinde kilitli kalabiliyor, ne de içinde serpilip gelişebildiği yeni bir hayat kurabiliyor. Koşulları değişmemiş bir dünyada sorunlarla değiştirmiş zeka mutsuzluklarından da ne yazık ki yeni bir hayat kurulamıyor. Bütün okuduklarımız, bütün bildiklerimiz gelip gelip bizi gündelik hayatın ortasında vuruveriyor. Nice tuzaktan ustalıkla kaçarken birdenbire ya çok bildik ya hiç beklenmedik bir tuzağın içinde buluveriyorsunuz kendinizi. Kimi zaman kucağımıza verilen bir çocuk, bütün hayatımız için sus payı oluyor. Her çocuk sahibi kadın buna karşılık hayatının en az yarısını öder. Geri kalan yarısındansa artık ne çıkarsa, bilincin laneti, insanoğlunun uğradığı lanetler içinde en korkuncudur. Sofakles boşuna yazmamış Oidipus'u. Çalışma masamın başında zarfları açarken her biri kaybolmaya benzeyen, yolculuklara yol açan böyle gürül gürül sorular içinde buluyorum kendimi. Her zaman olaylar ve durumlar karşısında deşici, kurcalayıcı, sorgulayıcı bir yanım olmuştur ama galiba yaşlanmaya başladım. Hemen her şeyi vıdı vıdı haline getiriyorum. Bu yüzden hiçbir şeyi doğal hale yaşayamaz oldum. Şimdi şeytana uyup bu sergilerden birine gitmeye kalksam, şurada ettiğim bir araba dolusu laf da ardımdan gelecek. Hayat mı bu? Sen de herkes gibi gidip resimlere baksana be kadın. Belliydi böyle olacağı. Zaten odaya öyle kucağıma bastırdığım zarflarla mahzun yetimler gibi girişimde bir hayır yoktu. Odaya girer gibi değil de sığınır gibi girince olmuyor bu işler işte. Hem oda dediğin nedir ki? Hangi oda insanı kendine ait olabiliyor ki artık? Yaşadığın değil de sığındığın bir yer olduğu sürece oda dediğin de kaçışın bir parçası değil mi? Günümüzde kadının kendine ait bir odası olması ne kadarını kurtarabiliyor kadınlığının? Dünya kendimizin olmadıkça kendimize ait odalarımızın olmasının anlamı ne? Bir an önce salona geçip yatıştırıcı müzik koymalıyım kendime. Sabahtan beri aklımda Edward Jurett'in Peer Gynt suite'i var. Tude'nin de sesi hiç çıkmıyor. Böyle bir kız için bu kadar sessizlik hiç de hayırlı şey değil. Allah bilir ne haltlar karıştırıyordur. İçeri sesleniyorum. Tude, Tude, cırlayan bir sesle telefondayım diyor. Tahmin etmeliydim. 9. ayrımın sonu, sayfa 111.